Ayrım 83.
Anti-Düring, Friedrich Engels. Her bireyin meslek türlerinin çoğalmasıyla iş bölümü elbette olmaz. Düring kendi yasasında meslek türlerinin bölünmesini ölümsüzleştirmemiş miydi? Ve her nedenli kendisi eleştirel tarih, çeşitli meslek türlerinde elde etmiş bulunduğu devsel sonuçlardan ötürü böbürlenirse de onun bu fikirden saptığını hiç görmeyiz. İkinci bölüm, uzaklık ve ulaştırma, iş bölümü. 1. Kent ve kır. Eşyanın doğası gereği kaçınılmaz olan karşıtlığın özü aynı kalmıştır kentle kır arasında. 232. Ama eninde sonunda tarımla sanayi arasındaki uçurumu doldurulması olanaksız bir uçurum olarak tasarlamak da tehlikelidir. Gerçekte birinden ötekine geçmede, gelecekte daha da artmayı vaat eden belli derecede bir dayanıklılık daha şimdiden vardır. Daha şimdiden tarım ve kırsal işletmeye kaymış iki sanayi var. İlkin damıtma işleri ve sonra da şeker pancarından şeker hazırlanması. 250. Alkol üretiminin küçümsenmekten çok büyümsenecek bir anlamı var. Ama eğer oldukça geniş bir sanayiler topluluğunun bazı tüketimler sonucu işletmenin kıra yerleşmesini zorlayan bir biçim alması ve ham maddeler üretimiyle dolaysız kaynaşması olanaklı olsaydı, 251, karşıtlık güçten düşer ve uygarlaşmış eğlence için en geniş temel kazanılmış olurdu. Ama hatta böylece bile benzer bir perspektif bir başka biçimde de açıklanabilirdi. Eğer bu sonuncular, toplumsal gereksinmeler, insanal etkinlik toplulukları için kararlaştırıcı bir durum alırlarsa, dümdüz kır uğraşlarının teknik dönüşüm çalışması işlemleriyle bir bağlılığından ve sıkı bir yöntemli bağlılığından kaynaklanan yararları savsamak artık olanaklı olmayacaktır. 252. 2. Genel olarak 257. Kendini yalnızca bir tür etkinliğe vermesi gereken bir kişidir söz konusu olan. Üretimin kendisi sosyaliter durumda, çekicilik kazanacak ve bu üretimin yalnızca kazanç aracı olarak değerlendirilmesini isteyen alışkanlık, artık olaylar üzerine kendi damgasını basmayacaktır. 265. Belirtilmiş bulunan biçim altında ilerleme yarışması olarak varlığını sürdüren toplumsal rekabet sayesinde. Üretim üzerine değer aracıyla karar açık değil, sayfa 278. Oysa sorun yalnızca onlar için zorunlu olan tüketim, yani tüketim araçları ile birlikte, kendilerini bir maddenin üretimine verecek belli bir sayıdaki insanın, deyim yerinde ise yaratılabilip yaratılamayacağını bilmeye dayanır. Ekonomik komün, bir kanton toprağında ve bir kurumlar topluluğunda üretimden yararlanma yolundaki yasal hakları sonucu, ortaklaşa etkinlik göstermek ve ürüne ortaklaşa katılmak zorunda olan bir kişiler topluluğudur. 322. Ekonomik komünde her yeni genişlik bir nüfus artışı ile ödünlenmiş olduğundan, 328, Malthus egemendir. Yukarıda sözü edilmiş bulunan türden nüfusun üretim koşullarına bir uyarlanması, ekonomik komünler biçiminde örgütlenmiş toplumda eksik olmayacaktır. 329. Belki sayı artışı bir gün yalın bir geçici olay olarak görünecektir. 329. Şu tümce, insanlığın ya da insanlığın önemli bir parçasının ya gerçek aşırı nüfusa ya da Malthusçu türde sağ törel denilen ama doğaya aykırı baskı seçeneğine zorunlu olarak teslim edilmesi gerektiğini düşünmek için belli bir dar kafalılık gerekir. 330. Ekonomik komün, tarihsel önemde bir geniş şema. 341. O sapık yarı önlemleri, Marx'a yüklenen kooperatif mülkiyet sapık yarı önlemleri, aşar. 342. Pratikte sosyaliter görevlerin daha doğru bir anlayışını da gerektirir. 343 doğal olarak. Şimdiye değin yanlış iş bölümü. 327. İş bölümünün kendisi tarafından konulmuş bulunan sorunlara gelince, biz daha önce yukarıda çeşitli doğal uygunluklara ilişkin olgular ve kişisel yetenekler göz önüne alınır alınmaz, bunlara yoluna konmuş olarak bakılabileceğini söylemiştik. 259. maddi nedenlerden çıkarılmış piyade taktiği 1700-1870. Top barutu ve ateşli silahlar Batı ve Merkezi Avrupa'da 14. yüzyılda tanınmışlardır ve bu salt teknik bir nitelik taşıyan ilerlemelerin tüm savaş yönetimini altüst ettiğini bütün okul çocukları bilir. İlk ateşli silahlar, hele arkebüzler, çok kaba saba şeylerdi ve yivli namlu, namlu dibinden doldurulma, çakmak zembereği ve benzeri gibi bir yığın gelişmenin erkenden gerçekleştirilmiş olmasına karşın, tüm piyadenin donatılmasına uygun bir tüfeğin ortaya konması için gene de 17. yüzyıl sonuna değin 300 yıldan çok beklemek gerekti. 16. ve 17. yüzyıllar piyadesi ya mızraklı ya da arkebüzlü erlerden oluşuyordu. Başlangıçta mızraklı erler delici silahla sonuç almaya ayrılmışlardı. Tüfekli erlerin ateşi ise savunmayı sağlıyordu. Bu nedenle mızraklı erler eski Yunan mızraklı alayına benzer biçimde büyük yığınlar biçiminde savaşıyorlardı. Tüfekli erler derinliğini 8-10 saf durumunda idiler çünkü bir tek er doldurana değin 8-10 er sırayla ateş edebiliyordu. Ateşe hazır olan er birinci safa koşuyor, ateş ediyor ve tüfeğini yeniden doldurmak için sonuncu safa geri dönüyordu. Ateşli silahların giderek yetkinleşmesi bu oranı değiştirdi. Sonunda fitilli alay bozan tüfeği, kesintisiz bir ateş sağlamak için 5 erin, yani 5 sıra derinliğindeki mangaların yetmesi sonucunu verecek denli hızlı doldurulabildi. Bunun sonucu, şimdi aynı sayıdaki alay bozan piyadesiyle, eskisinden hemen hemen 2 kat uzun bir cephe tutulabiliyordu. Topçu ateşinin büyük yığınlar üzerinde çok daha kırıp geçirici bir duruma gelmiş etkisi nedeniyle, şimdi mızraklı erlerde yalnızca 6 ya da 8 saf halinde sıralanıyorlardı. Böylece savaş düzeni yavaş yavaş sonucun bundan böyle silahların ateşiyle alındığı ve mızraklı erlerin artık saldırıya değil ama yalnızca tüfekli erleri süvariye karşı örtmeye ayrıldıkları saf konumuna yaklaştı. Bu dönemin sonunda topçu ve süvarinin ya tabur aralıklarında ya da kanatlarda yer aldığı, her birliği çoğu kez 6 sıra derinliğinde bir saf halinde sıralanan 2 savaş birliği ve bir de yedek birlik durumunda bir savaş düzeni görüyoruz. Her piyade taburu en çok 3'te 1'i mızraklı, en az 3'te 2'si alay bozan tüfekli erlerden oluşuyor. 17. yüzyılın sonunda süngülü çakmaklı tüfek ve hazır kartuşlar aracıyla doldurma en sonu gerçekleşti. Böylece mızrak piyadeden kesinlikle kalktı. Doldurma daha az zaman alıyor, daha hızlı ateş kendi kendini koruyor, süngü gereksinme durumunda mızrağın yerini alıyordu. Zamanla saf derinliği 6'dan 4'e sonra 3'e, en sonunda da şurada burada 2 adama indirilebiliyordu. Bunun sonucu eşit bir sayıdaki erler bakımından saf gitgide daha çok uzadı, gitgide aynı zamanda ateş eden daha çok tüfek oldu. Ama bu ince ve uzun saflar gitgide daha az kullanışlı geliyorlardı. Düzenli bir biçimde ancak düz ve engelsiz bir alanda ve üstelik ancak ağır bir tempoyla dakikada 70-75 adım üzerinden hareket edebiliyorlardı. Ne var ki ovada süvariye özellikle yanlardan başarılı saldırı olanakları sunuyorlardı. Bu yanları korumak için olsun, sonucu alan ateş hattını pekiştirmek için olsun, süvari, asıl savaş safı, hafif tabur topçusuyla birlikte yalnızca piyadeden oluşacak biçimde, tamamen kanatlar üzerine çekildi. Son derece az kullanışlı ağır topçu kanatların önünde bulunuyor ve savaş boyunca en çok bir kez konum değiştiriyordu. Yaya kıtalar yanları dikey olarak yerleştirilmiş piyade tarafından korunan iki birlik biçiminde diziliyorlardı. Öyle ki bir tek uzun ve derin dikdörtgen meydana getiriyorlardı. Bu pek kullanışlı olmayan yığının bir blok biçiminde hareket etmesi gerekmediği zaman ancak merkez ve iki kanattan oluşan üç parça durumunda bölünebiliyor ve tüm parçasal hareket düşman kanadını aşan kanadı onu çevirmek için ileriye sürmeye dayanıyor. Bu arada öteki kanat buna karşı düşmanın cephesini değiştirmesini engellemek için bir tehdit olarak arkada tutuluyordu. Savaş boyunca düzenlenişin tümünü değiştirmek o denli çok zaman alıyor ve düşmana o denli çok güçsüz nokta sunuyordu ki buna girişmek hemen her zaman bozguna uğramak anlamına geliyordu. Buna göre ilk düzenleniş tüm savaş için belirleyici kalıyordu ve piyade ateşe geçer geçmez sonuç bir atışta değişmez bir biçimde belli oluyordu. İkinci Frederick tarafından sonuna değin geliştirilen bu savaş yöntemi iki somut etkenin, ilkin o zamanki prenslerin talimde kusursuz ama ancak sopayla bir arada tutulabilen ve kısmen de askere zorla alınmış düşman savaş tutsaklarından oluşan son derece güvenilmez paralı ordularının insan gerecinin ve ikinci olarak pek kullanışlı olmayan ağır topla çabuk ama kötü ateş eden düz namlulu, süngülü çakmaklı tüfekten oluşan donatımın aynı yöne yönelen etkilerinin kaçınılmaz sonucuydu. İki düşman, insan gereci ve donatım bakımından aynı durumda kaldıkları ve bunun sonucu her biri saptanan kurala sıkı sıkıya uymakta yarar gördüğü sürece bu savaş yöntemi yürürlükte kaldı. Ama Amerikan Bağımsızlık Savaşı patlak verdiği zaman iyi talim görmüş paralı askerler karşılarında birdenbire belki talim yapmasını bilmeyen ama bir o denli iyi ateş eden, çoğu kez ellerinde attığını vuran karabinalar bulunan ve kendi öz amaçları için savaşan, yani savaştan kaçmayan asi çeteler buldular. Bu asiler İngilizlere savaş teşrifatının tüm geleneksel kurallarına göre açık alanda onlarla dans etme zevkini, savaşların ağır adımlı ünlü manuet dansını yapma zevkini tattırmadılar. Düşmanı uzun yürüyüş kollarının, dağınık ve görünmez avcıların ateşi karşısında savunmasız kaldıkları sık ormanlar içine çektiler. Dağınık düzen durumunda alanın en küçük koruluğundan düşmana zarar vermek için yararlanıyor ve buna karşılık büyük hareketlilikleri sayesinde büyük yığınları bakımından her zaman düşman saldırısı dışında kalıyorlardı. Dağınık avcıların daha bireysel ateşli silahların kullanılmaya başlanması sırasında bir rol oynamış bulunan ateşiyle savaş, burada kendini bazı durumlarda özellikle gerilla savaşında saf düzeninden üstün olarak gösterdi. Avrupalı paralı askerler ordularının erleri henüz dağınık savaş için yetiştirilmiş olmadıkları için donatımları bu iş için çok uygunsuz bir durumda bulunuyordu. Gerçi artık ateş ederken eski alay bozan piyadelerin yaptıkları gibi silah göğse dayanmıyor, şimdiki gibi omza dayanıyordu. Ama nişan almak gene de söz konusu değildi, çünkü namlunun devamındaki düpedüz tüfek dipçiği ile göz namluya uygulanamıyordu. Ancak 1777 yılındadır ki Fransa'da av tüfeğinin kambur dipçiği piyade tüfeği içinde kabul edildi ve böylece etkili bir avcı ateşi olanaklı duruma geldi. Sözü edilecek ikinci bir yetkinleşme Gribeauval tarafından 18. yüzyılın ortasında gerçekleştirilen ve zamanla topçudan istenen daha büyük bir hareketliliği tek başına olanaklı kılan daha hafif ama gene de sağlam top kundağı oldu. Bu iki teknik gelişmeyi savaş alanında kullanma Fransız devrimine nasip oldu. Birleşmiş Avrupa ona saldırdığı zaman devrim silah taşıyacak durumdaki ulusun tümünü hükümetin emrine verdi. Ama bu ulusun askerlikte pişmiş Prusya ve Avusturya piyadesi karşısına benzer bir yetişkenlik çıkartabilmek için ustalıklı saf taktiği manevralarını yeterince talim edecek zamanı yoktu. Ayrıca Fransa yalnızca Erden, Bakir, Amerikan ormanlarından değil ama geri çekilmek için alanın pratik olarak sınırsız genişliğinden de yoksun bulunuyordu. Düşmanı sınırla Paris arasında yenmek, yani belirli bir alanı savunmak gerekiyordu ve bu işte eninde sonunda ancak açık bir yığın savaşında yapılabilirdi. Öyleyse avcılar biçimindeki örgütlenme dışında iyi talim görmemiş Fransız halk yığınlarının Avrupa'nın sürekli ordularına belli bir başarı şansıyla karşı koymasını sağlayacak bir başka örgütlenme biçimi bulmak gerekiyordu.
Ayrım sonu.